tadımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin oluşturduğu şiddet sarmalının bugüne yansımaları üzerine değerlendirmeleri Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Levent Eras'tan aktaracak bizlere. Ve Hayatın Sesleri Yaşayan Türküler köşemizle sürecek. Kayseri yöresine ait Gazi Ayhan'dan alınan Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yurduma vur ve tenime dön, yanarım sana.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sosyolog, Profesör Doktor Levent Eraslan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılık hareketleri üzerine konuşacağız. İslam karşıtlığı, aşırı sağ eğilimlerin oluşturduğu o şiddet sarmalını konuşacağız. Değerli hocam, aslında İslamofobi diye hep kaynaklarda geçiyor ve bu şekilde adlandırılıyor. Ama ben bu adlandırmaya o kadar üzülüyorum ki, İslamiyet kavramıyla böylesine insana saygı ve sevgi sunan bir dinin yanına fobi, yani korkuyu gerçekten hiç yakıştıramıyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Neden bugün biz o kavramı konuşmak zorunda kalır olduk? Geçmişten bugüne nasıl?
Evet, aslında girişimi çok anlamlı oldu. Tabii ki mazlum ve vicdanın dini olarak İslam'ın bir fobi, yani Yunanca bir korku kavramıyla birlikte yer alması gayet bizleri de üzüyor. Ancak görünen şu ki, İslam'a karşı bir ön yargı ve Müslüman yapıya karşı görülen bir ırkçılık yapısı bu. İslamofobiya. Şöyle bir rigid giriş yapmak gerekirse, aslında İslamofobiyayı kavramsallaştıranlar yapıyor. Hmm. Yani bu Batı kökenli, evet, oryantalist bir kavram. Tabii yeni değil aslında, bakınız. İslamofobik tutumlar ta İslam'ın başlangıcına gider. Hazreti Peygamber'in döneminde ona dönük yapılan o bütün saldırılar, Mekke'deki putperestlerin oradaki yeni Müslümanlara yaptıkları bütün vurguların tamamı bu. Yani özetle İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bütün saldırılar. Hatta devam ettiğimiz zaman Arap ve Pers halklarında İslam'ın doğuşu ve yayılışından sonraki yaşattıkları da bu bağlama gelir. Yani ben hep şöyle anlatıyorum. Mavi diye de kodluyorum bunu. Hazreti Peygamber'in hayatından çıkarttığım bir akrostiş. İslam dini bir merhamet dinidir. Bir ahlak dinidir. Vicdanı emreder ve iyilik temellidir. Mavi.
Ne güzel.
Çok da uzun yıllarda bunu ben şey yaptım, mavi kavramını. Ancak tabii bizi dinleyen yurttaşlarımız var Avrupa'da. Elbette Avrupa'da gurbet ellerde 1960 yıllardan itibaren devam eden bir işçi akışıyla beraber oluşan bir Türk nüfusu var. Ve neredeyse günümüzde şu anda görüyoruz ki Türk'le İslam birlikte anılıyor. Yani Türkiye yapılan her saldırı aynı zamanda İslam'a yapılmış bir saldırı. Bu yüzden özellikle Avrupa'da ne yazık ki son dönemde yükselen bir ırkçılık görüyoruz. Yükselen ırkçılığın da birinci ana düşmanı Müslümanlar ve Türkler ne yazık ki. Bunun da tabii birçok nedenleri var. Belki onları da soracaksınızdır birazdan.
Evet, nedenlerine girdiğimizde aslında çok acı tablolarla da karşılaşıyoruz. Sadece nedenleri değil, o nedenin devamı olan sonuçlar da çok acı tablolar. Gerçekten o İslam sözcüğü, o fobi sözcüğü ve korkuyu hiç hak etmiyor. Ama örneğin Hristiyanlığın yanında o fobi kelimesi geçmiyor. Museviliğin yanında geçmiyor. Neden İslam'ın yanında geçiyor? Nedenlerinden aslında bahsetmek...
Evet, tabii bunun en büyük nedeni Avrupa'da. Avrupa'nın kendi kültürel köklerinde. Müslümanlarla ilişkili değil bu. Neden sonucu bu açıdan iyi oturtmamız gerekmekte. Yani Müslümanlardan doğan bir boyut değil bu. Aslında Avrupa'dan doğan bir boyut. Buna da bir sosyolojide sıradan faşizm diyoruz. Günlük faşizm. Ne demek bu? Herhangi bir ideolojik ya da herhangi bir politik yapıya dahil olmadan sıradan insanların bir başkasına, bir ötekine karşı yaptıkları ötekileştirici davranışlara biz sıradan faşizm diyoruz. Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Almanya'da, işte İspanya'da, İtalya'da otobüs duraklarındaki o Avrupalı kadının aşağılayıcı bakışıdır. Süpermarket kasiyerinin o kaba davranışlarıdır. Bu bir kültürel çerçeve. Ne yazık ki Avrupa'da bu yoğunlukla söz konusu ki biliyorsunuz iki tane dünyanın en büyük faşist diktatörünü çıkartmıştır Avrupa. İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler. Hı hı. Almanya'da dinleyenler daha çok zannediyorum radyomuzu. Yani onlar çok rahat bir şekilde şunları söyleyebilirler işte bu. Almanların svastika adı verilen gamalı haçı çok rahat çocuklar ilkokulda görmekte. Nazi marşlarını duyabilmekte ya da Dazlak'a adı verdiğimiz işte o faşist çeteleri günlük hayatlarında görebilmekte. Yani bu bir kültürel durum. Bu kültürel durum da kendisine böylesi yapıları ortaya çıkartmış. Tabii bunun kökenleri var. İşte özellikle 1939'da Berlin Duvarı'nın yıkılması aslında Batı dünyasında yeni bir düşman arayışını ortaya çıkartmış. Soğuk Savaş dönemindeki kutuplaşmayı düşündüğümüz zaman yani bir Rusya yerine artık İslam'ı koymuşlar ve böylelikle bakın New York Times bunu ifade ediyor 1993'te. Düşmanı şöyle duyurmuş. İslam kökten dinciliği hızla küresel güvenlik ve barış için en önemli tehdit halindedir. Yani bu ne demek? Bu Batı'nın kendisine yeni bir düşman yaratması ve düşmanı da İslam'la anlatması olarak kendisini gösterebilir. Bakın yine dinleyenlerimiz belki üzüntüyle bunları hissedecektir. Çalıştıkları işlerde eşit şekilde çalışma fakat farklı şekilde terfi olanakları.
Evet, ne yazık ki.
Aynı iş farklı ücretlendirme ya da çocuklarının istedikleri okula gidememesi, sağlık hizmetlerinden aynı şekilde yararlanamaması gibi birçok durumları biz görüyoruz. Yani Batı'nın işte sözde özgürlükçü, sözde demokrat, sözde eşitlikçi yapılarını ne yazık ki biz çok görmüyoruz. Bunun en güzel örnek şu anda yaşanmakta. Bakınız biz ülke olarak 5-6 yıldır milyonlarca Suriyeli göçmene baktık. Ekmek verdik, yemek verdik, su verdik, yer yatacak her yer verdik
ve
ama...
Hatta iş
tabii ki yani. Fakat bakın Yunanistan'da olanları görüyorsunuz.
Evet.
Yani şimdi bu aslında çok önemli bir ders Batı medeniyetine. Yani siz konuşunca özgürlükçü, demokrat, eşit ama uygulamada ne yazık ki bunu göremiyoruz. Bir de Batı küstahlığında para önemli bir imgedir.
Hı hı.
Sayın Cumhurbaşkanımız da güzel bir ders vermiştir onlara. Yani vereceğiniz parayı da istemiyoruz yani. Bu para eşi değil artık sonuç itibariyle. Batı'nın İslam'a olan bakışını İpsala sınır kapısının ötesinde görebilirsiniz.
Evet.
Yani Yunan bunu orada yapmaktadır. Şimdi tabii Batı dünya Avrupa'da baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı ve sonrası göçmen hareketleri var. Çünkü özellikle Almanya'nın savaştan mağlup çıkması ve kendi altyapısını bayındırdıklarını yok olmasından ötürü ekonominin gelişmesinde insan gücü ihtiyacı ve ilk etapta da gelenler elbette ki Türkler. 1961 hep Türk sinemasında da vardır hatırlarsın.
Evet.
Haydarpaşa Garı'ndan.
Evet.
Değil mi? Acı Vatan Almanya'ya gidenler. Dinleyenler varsa belki o günlerini hatırlayabilirler. Birinci nesil. Birinci nesilimiz ne yazık ki çok üzüntülü ve çok şeyli. Ben çok hüzünlenirim onların hikayelerini dinledikçe. Çok çok zorlu şartlarda. Dil bilmiyorlar. Hatta bir Alman şöyle demişti. Biz işçi bekliyorduk, insanlar geldi.
Hmm.
Yani sonuçta ekonominizin düzelmesinde, bayındırlığınızın artmasında, refah seviyesine gelmenizde 1960'lı yıllarda gelen göçmenlerin katkısı
vardır.
Vardır.
Bunu
inkar etmesin kimse. Şimdi de bu refahı paylaşma, sermaye bölüşümle de aynı hakkaniyeti göstermek zorundasınız.
Evet, ve artık yalnızca işçi olarak orada yoklar ki. Artık her şeyleriyle, her meslek dalında görmek
mümkün. Evet, ben her yurt dışına çıktığımda bunu gözlerimle görüyorum. Buradan da lütfen sesleniyorum. Çocuklarımız havalimanında bavul taşımasınlar, pilot olsunlar. Çocuklarımız hademe değil öğretmen olsunlar. Polis değil başkomiser olsunlar. Yani çünkü sizin söylediğiniz 3. 4. nesil, 5. de geliyor Avrupa'da. Fakat tabii bunların karşılığında da ne yaşanıyor? Irkçı saldırılar yaşanmakta. Yani birkaç üzücü örneği hatırlatmak gerekirse işte özellikle tabii İslam'ın simgesi olan camiler işte İsveç'in Malmö kentinde ki cami saldırısı, işte Almanya'nın Brottop şehrinde Alman vatandaşın aracını Müslümanların üzerine sürmesi, Hanau kentinde nargilecilere olan ırkçı saldırı, 9 kişinin hayatını kaydetmesi. Almanya'nın bir utancı NSU biliyorsunuz, ırkçı parti ve oradaki saldırılar vesaire vesairenin tamamı hep Avrupa'da karşımıza çıkan ırkçı hareketler. Tabi Almanya'yı iyi anlamak gerekiyor. Almanya'nın hangi bölümü? Doğu bölümü. İşsizlik bir yükseldikçe ırkçılık artıyor. Evet. Bir orada doğru orantı var. Özellikle doğu bölgelerindeki ekonomik olarak istikrarın olmaması oradaki insanları da şeye itebiliyor, ırkçılığa. Ama buna karşın Hitler'in de çıktığı yer en zengin yerdir. Bavyera'dır Almanların. İşte Bavyera çiftçi tarım bölgesidir. Yıllık gayri safi 40 bin eurodur. Şimdi bu yüzden az önce bahsettiğim gibi bu bir kültürel forum ne yazık ki. Ancak her ülkede böyle mi? Değildir mesela. Kanada'da öyle değil. Vardır ama böyle sistematik değildir.
Daha kozmopolit olduğu için.
Tabii hem o var hem de ben bunun tamamını eğitim sistemlerine bağlıyorum. Tabii eğitim sistemlerinde, kendi siyasal yapılarında. Mesela Kanada Federal Parlamentosu İslamofobiyayı ve sistematik ırkçılığı kınayan bir tasarı, bir yasal düzenleme yaptılar. Ve süreç içerisinde bunları da günlük hayata soktular. Tabii 11 Eylül saldırılarını unutmamak gerekiyor. Amerika'da olan bu saldırılardan sonra biliyorsunuz önce Amerika'da sonra bütün Avrupa'da daha doğrusu Hristiyan coğrafyada İslam karşıtı politikalar ve davranışlar ortaya çıktı. Ve ne yazık ki çokça insan da burada yaşamını yitirdi.
Ama tabii bütün terör örgütlerinin yanına o İslam sözcüğünü koymaktan kaynaklanıyor. Bütün sanki terör örgütleri hep İslam'ın bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve Hristiyanlar da onlara karşıymış gibi bir tablo çizilmeye
çalışıyor. Evet, tabii burada güzel bir noktaya geldik. Belki bunun oluşmasında medya çok etkilidir.
Evet.
Yani bakın ben çok iyi hatırlıyorum. 10 yaşındaydım. İstanbul'da Kartal Sineması'nda Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rambo filmi binlerce Afgan Müslümanı öldürüyor ve bana alkışlatıyordu mesela. Yani Rambo'nun final sahnelerinde en az 200 kişi ayakta alkışlıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Müslüman bir coğrafyada Müslümanların öldürülüşünü bize alkışlatan bir medyadan, bir sinema sektöründen bahsediyoruz. Yani bu anlamda mesela Time dergisinin bir rapor anketi var. İslam karşıtının oluşmasında medya %62 oranında çıkmış. O sinema, o radyo sohbetleri, internetteki o görüşmeler, yarışmalar. Özellikle Almanya'da aşırı sağcı dediğimiz o Nazi gruplarının sosyal ağlarla örgütlendiğini biz biliyoruz. Bakın bu örgütlenme sadece enformasyon amaçlı değil, saldırı planlaması ve hatta organizasyonuyla ilişkili bir şey. Tabii oradan tekrar şeye geldiğimiz zaman İslamofobiya'ya birçok büyük bütçeli Hollywood filmlerinde hatırlayın mizansını bir kahraman kişi değil mi? Ve kurtarıcı yine o her zaman olduğu gibi ve sürekli bilinçaltlarında Müslümanın terörist olduğu vurgusu. Video oyunlarında da bunu görürüz.
Dijital oyunlarda.
Evet, dijital oyunlarda var. Tabii en son bir oyunda PKK'lı bir haini bir kahraman gibi gösteren bir oyundan da bahsedebiliriz. İşte tabii hatırlayın yine Danimarka'daki o Hazreti Peygamber'e hakaret eden karikatürler, peşine buna dönük yapılan tahrikler gibi birçok boyutlar işte günümüzde bizi buraya getirmektedir.
Evet. Hani yapabileceğimiz biz bireysel olarak bir şeyler var mı? Devlet olarak neler var? Biraz bu konuda konuşabilir miyiz? Önerileriniz olur mu? Şimdi, ya da yurt dışındaki vatandaşlarımıza söyleyebilecekleriniz?
Benim en büyük temennim yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları bölgede özellikle karar verici noktalarda yer almaları. Bu çok önemli. İkincisi örgütlü bir sosyal yaşam içerisinde olmalıdır. Bakın yurt dışındaki Türkler o gurbetin verdiği yapı içerisinde bir araya gelebiliyorlar. Ama çok parçalı yapılar halinde. Yani lütfen bir araya gelin, örgütlü hareket edin. Örgütlü hareket ederseniz hak alışlarına daha kolay olur. Çünkü Avrupalı buna çok dikkat ediyor. Şimdi ayrı ayrı 20 derneğin talepleri mi? Yoksa birlikte 20 derneğin talepleri mi etkiler? Yani çok basit değil mi? Bir elin nesi var, iki elin sesi var gibiyiz. Evet. Bu yüzden yine yurt dışı seyahatlerimizde hep ben mümkün olduğunca STK'lara gitmeye gayret gösteriyorum. Neredeyse her kentin STK'sı var ama birbirleriyle çok diyalog içerisinde değiller. Bu çok önemli birliktelik. Bu çünkü birinci boyutta söylediğim sizi karar alma mekanizmalarına taşıyor. Yani sizi siyasi bir özne olarak bulunduğunuz yerlerde yönetici olmanıza neden oluyor. Bu çok önemli.
Tabii.
Bir diğeri eğitim. Lütfen çocuklarınızı okula gönderin. Lütfen eğitimlerini maksimum düzeye getirin. Lütfen çocuklarınızın bulundukları coğrafyada kendi milli kültürlerini benimsemelerine önem verin. Bu çok önemli. Tabii mümkün olduğunca milli kültürün, işte o dinin emir ve yasaklarını, faziletlerini anlatmak ve kazandırmak önemli. Çünkü bakın çok büyük bir okyanusun içerisindesiniz. Biz tabii süreli gidip geliyoruz. Ama orada yaşayanlar var. Yaşadıkları için de elbette kendi çocuklarının, oradaki yavrularının milli kültür ve milli bilinç yetişmeleri bizim için çok değerli. Yoksa aksi takdirde çok hızlı kaybolmaktalar. Dinleyenlerimiz bana hak verecektir. Çünkü örnekleri var etraflarında ne yazık ki. Bu yüzden toparlamak gerekirse karar verici mekanizmalarda yer almaları, sivil toplum kuruluşlarında yer alıp bütünlük arz etmeleri ve eğitimli olmaları. Çünkü Avrupa şuna önem veriyor. Senin kim olduğun kadar nereden geldi, ne konuştuğun, önündeki titre önem veriyor. Biz de gittiğimiz zaman Levent Terazsan ayrıdır ama Profesör Doktor Levent Terazsan dediğiniz zaman o ayrıcalık fark ediyor. Bu yüzden önemli. Elbette dinleyenlerimiz bunu maksimize ediyordur kendi hayatlarında. Ve mutlaka süreç içerisinde de oradaki yaşayan insanlarımız o ülkeye de eğer kalacaklarsa kendi ülkeleri gibi bakmalar. Bu çok önemli. Birinci nesil biliyorsunuz gittiler, tarlalarını satıp bilet aldılar, geri dönmeyi planladılar. Çok yerleşmek istemediler. O yüzden de çok oraya dönük taşınmaz almadılar. Birçok şeye de geçici gözle baktılar. Hı hı. Ama bir bakın değil mi kaç sene
yıllar
olmuş.
Geçti.
Hem de 10 yıllar geçti. O yüzden o bilinçlilik, o örgütlülük bizim için çok değerli o coğrafyada. Hı
hı. Peki İslamofobinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bu oradaki vatandaşlarımızdan beklenilenler gerçekleştiğinde inşallah iyi yerlere geldiklerinde ki şu anda öyleler. Gelecekte yine bu kavramı biz konuşur olmak zorunda kalacak mıyız? Ya da yine bir suç unsuru teşkil edecek mi? Yine canlar heba olacak mı?
Ne yazık ki bu devam eden bir olgu. Yani çünkü yabancı bir coğrafyada sonradan gelenler eğer bir yerlere geliyorsa oradaki yerleşikler gelemiyor anlamına gelir. Ya şöyle bir durum söz konusu olacak. O kültürel, o bakış açısı değişecek. İnsanlar hep beraber yaşamayı öğrenecekler. Ki bunun en güzel yerde bizim ülkemizdir, evet. Türkiye'dir. Çünkü çok kültürlük, kültürel çeşitlilik, insanlık tarihi kadar eski bir şey. Her zaman aşırılar olur. Ama önemli olan bu aşırılara müsamaha göstermeyen çoğunluğun olması. Eğer Avrupa'da bu gerçekleşirse emin olun bu tarz problemler daha da azalacaktır.
Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Avrupa'nın ya da yurt dışındaki Türk olmayanların anlaması gereken en önemli şeylerden biri. Oradaki o kendilerinin ırkçılıkla suçladığı ya da terör unsuru olarak gördüğü Türkler, Müslümanlar aslında onların belki de gelecekteki en büyük açılacak kapılarının anahtarı olacak. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi orada bir yaşam kurdular ve yeri gelecek orada yönetici olacaklar. Yeri gelecek orada parlamentoda söz sahibi olacaklar. kadar çevrelerindeki toplumu etkileyecek ve etkilemeye devam edecekler. Aslında bence onların daha çok Müslümanlara ihtiyacı var.
Evet.
Yani ırkçılık yapmak şöyle dursun, birlikte olmayı, bir olmayı başarabilirlerse kendilerinin de daha ileride geliştiğini çok rahat bir şekilde fark edecekler.
Yani Almanlar şunu unutmasın, o araba şirketlerinin kuruluşunda Türkler yer aldı. Ve günde 18 saat mesai yaptılar, çok düşük ücretlere.
Evet.
Yani ben olsam Almanya'daki Türklerin yerine böylesi şeylere bunları hatırlatırım. O insanların çok kötü ortamlarda nasıl yaşadıkları, aynı koğuşta onlarca işçinin kalarak günde 18 saat çok düşük ücretlerle çalıştığını hiç kimse unutmasın. Unutuyorsa bizim unutturmamamız lazım. Burada karar vereceğiz de seslenelim. Yani unutturmayın. Çünkü onların ekonomik gelişmesinde 1960'lı yıllarda o ülkeye giden göçmenlerin büyük katkısı
evet,
vardır.
Muhakkak.
Yani refah sağlamada varsak refahın bölüşümünde de varız.
Sayın Eraslan, sizin olan bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Evet, tabii hep Almanya, Avrupa gözünden baktık olayı. Bir de kendi açımızdan bakalım. Bir kere kendi yaşadığımız çevredeki o yapı ve özellikleri en azından bilmemiz ve anlamamız gerekmektedir. Bunu 4. 5. nesil biliyor. Öğrendiler çünkü. Sosyal öğrenme kuramlarına göre davranış edindiler. Adaptasyon ve uyum çok önemli. Ve mutlaka planlama yapsınlar. Bu çok önemli. Orada yaşayan vatandaşlarımızın planlama yapmaları gerekmekte. Derneklerimiz çok fazla orada. Bu derneklerde de lütfen kendilerini geliştirici işler, kurslar ve eğitimler almaları gerekmekte.
Büyükelçiliklerimiz de aslında o kadar yoğun bir şekilde çalışıyor ki bu tür birliktelikleri kurmak için.
Evet, elçiliklerimiz çok yoğun faaliyetler göstermekte. Tabii şu önemli, sonuçta orada bir yaşayan kültür var. O kültürü bilmemiz, ayak uydurmamız değil, uyum sağlamamız ve saygı duymamız gerekmekte. Onlar saygı duyacak, biz saygı duyacağız. Çünkü aynı coğrafyada yaşıyorsunuz. Bir Hollanda'da, bir Almanya'da, bir Danimarka'da oradaki yapıyı, kültürü iyi bilmemiz gerekmekte, anlamamız gerekmekte diye düşünüyorum.
Evet, çocukları aynı sıraları paylaşıyor Müslüman kardeşleriyle. Bunun çok önemli olduğunu, aslında o çocuk yaşta o fikrin, o düşüncenin işlenmesi anlamında çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlamalılar. Sayın Eraslan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok hızlı geçti, çok keyifliydi.
Bizim için de öyle efendim. Çok aslında önemli bir konuyu konuştuk ama biz tabii her zaman Türkiye'de hep iyiden, hep güzelden, hep sevgiden, dostluk ve barıştan yanayız. Bu temennilerle bu bölümümüzü noktalayalım. Size de çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sosyolog Profesör Doktor Levent Eraslan stüdyo konuğumuzdu. Özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılığı, İslam karşıtlığını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Hey, hey, hey, hey.
Ey yüce dinle. asır Türk'ün asrı olacak. Mazluma dosttur, zalime ölçtür. İmandan gelen ölçülmez güçtür. Tarihi yazdı, ödendi diye. Uyuma irkil ey yüce millet. Uyuma irkil ey yüce millet.
Yaşayan Türküler.
Yârim, İstanbul'u mesken mi tuttun? Ben diyeyim Kayseri, siz deyin Kırşehir, Eyin, Arapkir ya da Konya. Bir genç, bir kızla evlenir. Toprak verimsiz. Çalışmak için İstanbul'a gider. Ara sıra köyüne para gönderir. Kendisi de dönmek ister köyüne ama geçim derdi yolunu bağlar. Eşi ise günlerce, aylarca, yıllarca yolunu bekledi memlekette. Çaresiz beklemek kötüydü. O da insandı. Çiğ süt emmişti ama helaldi sütü. Kızcağız baktı olacak gibi değil. Büyük bir kilime başladı kocası gittiğinde. 7 yılda tamamlanacak bir kilime. Nakış nakış özlem kokan, buram buram sevgi tüten, erdem tüten bir kilime başladı. Karalı her renginde, her ilmeğinde, dilsiz, sığda, karanlıkta kalan, duyulmayan, bir damla gözyaşı saklayan, bununla ölümsüzleşen bir kilime. Bu kilim, 7 yıllık bir özlemin yapıtıydı. Bu kilim anlatır öykülerini. Bu kilime, kirkit sallamaktan kolları yoruldu da, beklemekten yorulmadı. Bahtı kara kız vereme tutulmuştu. Tüm acıların, özlemlerin biriktiği bir gönül veremine. Muratsız ayrılacaktı hayattan. Bu dünyaya doymadan gidecekti. Kopacaktı tüm bağlarından. Bir ömür bitiyor, bir kilim tamamlanıyor. Ağasının diktiği fidanlar meyve veriyor ve bunların üstünde içi dertli dudaklardan bir çağrı dökülüyordu. Kara yazılı bir kızın ölümüyle biten bir kilime, bir türkü doğuyordu. Bu çağrı, döküldüğü dudakları yakıp kavuran bir ağıttı. Yıllarca bağrına kara taşlar basan, mutsuz bir kızın sağır, mesafeler boyunca uzanan ünlemesiydi. Bu 40.000 köyün birinden 7 köy içinde şanlı Zeynep'imizin türküsüydü. Bu mezarları yadellere kazılan nasibimizin dramıydı. Bu gerdek gecesi kamayla öldürülen elleri kınalı, başı duvaklı gelinimizin, Esma'mızın ağıdıydı. Bu İşveli Asiye'mizin, fistanı dal işlemeli Fadime'mizin haykırışıydı. Evet, bir özlem uzuyor, bir kilim, bir ömür bitiyor, bir türkü doğuyordu. Yârim, İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri, beni unuttun. Sıla'ya dönmemeye yemin mi ettin? Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Yârim, sen gideli 7 yıl oldu. Diktiğin fidanlar meyve verdi. Seninle gidenler Sıla'ya döndü. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Ağamın giydiği ketenden gömlek. Yok imiş dünyada öksüze gülmek. Gurbet ellerinde kimsesiz ölmek. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. İyi de çiçek açmış dallar götürmez. Dağlar diken olmuş kervan oturmaz. Benim bağrım yufka sitem götürmez. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Kapının önünden bir garip geçti. Bir cevap söz ile bağrımı deşti. Gelirim dedi de gurbete düştü. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Aylar tamam oldu, yıllar tükenmez. Bakarım yollara, yiğidim gelmez. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Verdiğin yazmayı ateşte yaktım. Kül ettim ömrümü, yoluna baktım. Ya senin tecellin, ya benim bahtım. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Ana getir postalımı giyeyim. Karanlık kabrede nasıl gireyim? Yaşım küçük, nasıl sual vereyim? Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Varayım gideyim ıssız yurtlara. Derdimi dökeyim yeşil otlara. Anam yok ki her derdime katlana. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı.
Thank you.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.